Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet, gergin bir akşamdı.
Estağfurullah, ne demek.
Hande ile minik kapışma yaptık.
Senin yüzünden oluyor Mehmet. Yok canım, bizde gerginlik olmaz.
Şöyle bir şey, bizim her şeyimiz tamam, biz yurt dışına gidiyoruz.
Gittik yani, o kadar,
evet, gittik. Oradaki ev temizliğini ne kadar kolay yaparız, yapamayız.
Bunu tartıştık yani, inanmazsınız.
Evet, bununla geçti. Onun dışında hafta nasıl geçti?
Hafta? Bu arada ondan önce Simla vardı. Hı-hı. Onu az önce yolcu ettik. Güzel hafif şarap eşliğinde yemeğimizi yedik, sohbetimizi ettik, özlemişiz. Gene geç bir saatte ki 10.30 oturduk podcast'in başına.
Cumartesi, artık çok geç bir saat oldu.
Cumartesi
yani. Gece. Çünkü yarın da edit edeceğim anca.
Ha, bir de biz bu sabah ayıptır söylemesi 6:10 vardı kalktık. Thanks to Poyraz.
Niye ayıp olsun ki sabahın 6:00'sında,
evet,
kalkmak?
Evet, çok fena.
Hani 11'de kalkmak ayıp olur dersin de.
İşte o yüzden ayıp oluyor yani. İnsan kalkar mı 6:00'da? Neyse, güzel bir gündü. Sonra sen ne sordun?
Ne var ne yok bu hafta, başka ne var ne yok dedim.
İyidir. Güzel gidiyor.
Gidiyor.
Uğraşıyoruz.
Dinleyici mailleri geliyor.
Ya dinleyici mailleri geliyor. Hala ben Messenger'dan yazan Pelin Hanım'la Tuğba Hanım'a cevap yazmadım ama Mehmet sağ olsun Tuğba Hanım'a, bir de birisi daha vardı. Kimdi? Ukrayna'dan bizi dinleyen. Yolumuz düşerse Münih ve Ukrayna'ya zaten sözümüz söz. Mutlaka ararız, haber veririz.
Oğuz Bey'e de maili için teşekkürler.
Evet, Ukrayna'ya sevgiler.
Sevgiler.
Soğuktur şimdi oralar.
Efendim?
Soğuktur şimdi oralar.
Soğumaya başlamıştır ya da evet, ya da bayağı soğuktur.
Münih'te de Tuğba Hanım'a da sevgiler. Ben de yazacağım zaten kendi adıma. Yani Mehmet sağ ol, sen yazmışsın da ben ancak böyle fırsat bulup yazacağım detaylı. Çünkü yazmak istediğim çok şey var. Çok da soru var aklımda. Okudum, Christmas pazarları Almanya'da yüksek güvenlik önlemleriyle açılmış. Aman dikkat. Çok
terör
çok
saldırısı
severim ben ya. Evet.
Onun dışında bir de ilk defa hani podcast...
Patreon işe yaramadı.
Patreon işe yaramadı. Ama hani ilk defa bizim için bir
iş fırsatı.
İş fırsatı doğurdu. Hani bunca zamandır yapıyoruz, ediyoruz. Benim bildiğin üzere zaten bir gelir beklentim yok ama bir dinleyicimiz bir projeleri var. Ha, olur olmaz bilemiyorum.
Siz teklifinizi verirsiniz.
Yani, veririz. Olursa olur, olmaz olmaz ama bir dinleyiciyle de tanışmış oldum bu vesileyle.
Murat Bey, aslında ben hatırlıyorum onun ismini soyadını birlikte böyle görünce, hı, sen de bahsedince, hı, hatırladım. Patreon'u bize öneren kişi platformda da aynı zamanda yazıyor. Arada yorumları oluyordu. Hı hı. Oluyor.
Zaten
çok selam
başka
var
bir sürü podcast'te dinliyormuş.
Evet.
İşte o vesileyle kendisi bu yeni havaalanında çalışıyor. Hani yeni
üçüncü
havaalanı. Daha ismi belli değil. Hükümet belirleyecek artık nasıl sansasyonel bir isim bulacaklarsa. Malum havaalanının en çok bilinen özelliği bu ormanları yok etmesi.
Katletmesi.
En büyük negatif bence şeyi. Ama o alanı görünce yapılan tesisin
haddi hesabı yok büyüklüğünün.
Gerçekten çok büyük. Yani insan böyle inanamıyor. Hani yapılan inşaat alanı ve o kadar koordineli gitmesi gerekiyor ki düşün yani, çok büyük bir alan. Sen mesela Charles de Gaulle'ün çok ufak kaldığını düşün. Havaalanını düşün. Onun çok ufak kaldığını düşün bunun yanında ve o bütün havaalanını bir anda yapıyormuş gibi düşün. Hani aynı anda binlerce insan çalışıyor.
Kaç milletten kişi çalışıyormuş?
16 milletten insan varmış. Yani işçi olarak da çalışan bir sürü insan var. İşte birçok şey tasarım olarak çok güzel. Yani gerçekten düşünerek bazı işte CGI görsellerini falan da paylaştılar. Etkileyici. Onun dışında işte en büyük sorun bence o kadar büyük, on binlerce belki insan çalışıyor. Söyledi de şu anda hatırlayamıyorum. Koordinasyon. Yani bir insanın mesela bu kadar büyük bir şey yapıldığı için şimdiden o inşaatı belgeseli, yani inşaatın belgeselini çeken bir ekip var ve işin sonuna kadar bütün bu inşaatı
neydi, ne oldu,
ne oldu, ne oldu sıfırdan hem fotoğraf hem video olarak çekiyorlar. Onun içinde time lapse bilmeyenler, belli aralıklarla fotoğraf çekiyorsun, sonra bunu hızlandırdığınızda olayı çok hızlandırılmış olarak görme imkanı tanıyorsunuz. Birçok yere daha inşaat başlarken direkt dikmişler ve sürekli 10 dakikada bir, kayıt saatte bir kare kare çekiyor. Öyle düşün. Ama mesela o bizim gittiğimiz gün bir başka departman o direği kesmiş. En ana kameranın olduğu direği kesmiş. İşte koordinasyon diyorum ya, en büyük koordine olamadığında o bizim direkt sandık demişler ama üstünde onların 5 tane kamerası var. Hepsi bir anda, bütün o timelapse aslında o andan gidik. Sonrası çöp oldu. Yani bu sonlandığını görecek şey video olmayacak.
Peki o kadar uzak ki 50 kilometreydi değil mi?
Ha, o Allah yurt dışına gideceklere sabırlar diliyorum.
Yani eninde sonunda zaten gidiyorsun bir şekilde. Hani iş oluyor, tatil oluyor, seyahat oluyor,
ama bir Atatürk şey
oluyor.
Atatürk Havalimanı'na bir gidiş yolculuğu var. Şimdi bu havalanına gidiş.
Tamam da Atatürk Havalimanı kapatıldığında kapatılmayacak.
Kapatılacak.
Ha, mecburen el mahkum Sabiha'dan uçuş yoksa buradan gideceksin. Evet. İşte nasıl gideceksin?
İşte şimdi ben onu düşünüyorum. Dev bir otoparkı var ama araçla şöyle düşün. Böyle hani Tekirdağ'a gidiyormuş gibi bence düşünmek lazım. Yapma yani ya. Çok uzak bir yol. Gerçekten çok uzak bir yol. Onun üstüne arabanızla gitmeyip taksiyle giderseniz
200 lira mı
yazacak? Kaç lira yazacak hiçbir fikrim yok. Bir metro hattı yapılıyor ama o metro hattı ne zaman devreye girecek tam bir muamma.
Artık shuttle'lara falan abanırlar herhalde.
Herhalde o shuttle nereden kalkacak, nerelerden kalkacak o da başka bir muamma. Yani mesela ondaki bir uçuş için senin 6 saat önceden mi? Hani ben sana şu anda bırbırlanıyorum. Hani çok erken gidiyoruz. Sen herhalde bir gün evvelden yola çıkmak istersin o havaalanına gidebilmek için. Çok uzak. İstanbul içinde normalde malum hiç ev bitmez. Hani bir yola giderken burada işte Kemerburgaz'ı geçiyorsun. Bir süre sonra işte o Göktürk'ü Möktürk'ü geçiyorsun. Evler bitiyor. Ormanların içinden geçiyorsun. Hani artık
taksiyle insan sabahın köründe de korkar yani.
Zaten şu anki haliyle tabii havaalanı inşaat olduğu için etraf zibil, kamyon kaynıyor. Yani bütün, hadi ya. Öyle böyle değil. Hani bütün İstanbul'un kamyonları orada toplanmış ya. Gibi. O kadar çok yani. Ben Gökhan'a şöyle, ortam Gökhan'a şöyle bir benzetmede bulundum. Alan o kadar büyük ki insan görmeden hani hayal edemez. Gölden o kamyonlar mesela şey alıyorlar. Toprak alıp toprak atıyorlar. Hani gölden şırıngayla su çekerek gölü boşaltmaya benziyor. Anladın mı? O kadar büyük bir alan ki bir kamyonu şey yani pıt bir kum tanesi gibi bir şey aslında.
Anladım. Onun bir toprak. Twitter'da çok paylaşan, benim de paylaştım, hatta senin de paylaştığın bir görseli vardı. Bütün böyle sarı sarı kamyonlar dizilmiş. Issız çöl, çorak bir arazi. Hani yeşil gitmiş zaten. Ben de şimdi birazdan değineceğim. Konularım arasında da var. Soğutuyor beni bunlar ya.
Evet. Yani umarım dediğim gibi tasarım falan her şey güzel de bu işler bittiğinde onun çevresini bir yeşillendirmeyi düşünürler. Yoksa hani çöl üstüne ben ne gördüğüm havalimanı arasında.
Ama çöl evet. Değildi yani orası.
İşte bilmiyorum nasıldı. Bir kısmı da taş ocağıydı oranın. Yani tamam. Taş ocakları şey gibi oyulmuş.
Tamam, taş ocaktan biliyorum ama onca kesin ağaç vardı yani.
Var
yani
kesin vardır.
Ormanlar yani. Gitti ya o.
Tekrar yeşillendirme lazım yoksa ben New Mexico havaalanına benzettim. Yani tam çorak ve böyle şey çölsel bir iklime uçakların yokken çok çirkin olacaktır diye düşünüyorum. Onu orayı bir an önce onu da düşünmeleri lazım bence. Konukseverlikleri için Murat Bey ve ekibine de tekrar teşekkürler.
Evet. Şimdi konularımıza geçelim.
Evet, Türkiye'den var mı bir şeyimiz? Türkiye'den iki tane ayrı olay var ama herkes dinlediği için ben de uzatmayayım. Olan oldu. Her şeyi görüyorsunuz yani. Bizim girmemize gerek yok.
Yok yani biz Ünsal ünlü değiliz. Bir şey gazeteci değiliz. Siyasetçi değiliz. Kendi havadan sudan kendi konularımıza bakalım bence Mehmet. Sen istiyorsan ayrı bir program aç.
Tamam.
Siyasi konularda. Böyle boş yere nefes tüketmek ya da işte duvara konuşur gibi konuşmak. Böyle Öyle yani.
Peki, tamam.
Tamam, istiyorsan buyur.
Tamam.
Ben bunun için vaktim yok yani.
Hı. Ne hangi sorunu çözüyorsun bakalım?
Ben şimdi
onlar için vaktin yok da neye vaktin varmış?
Yani bu şekilde kurtaramıyoruz falan yani. Şimdi Brezilya'da bir kamyonet trucks yani dediğimiz üretim şirketi 60. yılını kutlamak için Ford Motor Company, aslında bu şirketin adı Safe Cap yani güvenli şapka, akıllı şapka üretmiş, kasket daha doğrusu. Şimdi bunu niçin üretmiş? Biliyorsun uzun yolda giden tır şoförleri, kamyon şoförleri Allah muhafaza arada uyuyakalıyorlar değil mi? Uyku basıyor. Onca saat direksiyon sallıyorlar. Dolayısıyla onları uyanık tutmaktan ziyade alert durumuna getirmek için. Yani uykuları geldiğinde bu akıllı şapka kasketleri anlıyor. 3 tane özelliği var. Önce ses, sonra ışık, sonra da titreşim yapıyor. İlk uyarısı sound oluyor, müzik oluyormuş. Müzik vererek işte seni uyandırıyor şoförü ya da ayık tutuyor. Daha sonra da ışık ve titreme yapıyormuş. Titreşim yayıyormuş. Bu cap'in de yani kasketin de gyroskopla donatılmış ekipa olmuş. Gyroskop. Diğer ikincisi de accelerometer. Yani ivme ölçerli.
O işte kafanın öne doğru yatmasını. Sen hani televizyon karşısında uyuklarken bile kafan böyle düşüyor ya. O işte ivmeyi oradan ölçüyor.
Çok yanlış örnekler veriyorsun. Yalnız ben bir kere uyuyakaldım. Film izliyorduk. Elimde de çay varmış. Çay döküldü üstüme. Ya böyle bir şey yok ya. Ben onu hiç unutmuyorum. Hani ya uyuyakalırım, uyanırım. Sonra kaldığım yerden dizi, film neyse devam ederim. Ben ki Cem Yılmaz'da bile uyumuşumdur. Yani uykum geldiğinde uyurum ben arkadaş. Nerede olsa uyurum. İşte salonda da elimde çayla uyumuşum. Hatırlıyorsun değil mi? Hı-hı. Biz evliydik o zaman evet, yani. Tabii. Evet. Çay döküldü üstüme de öyle uyandım.
Senin zaten televizyon karşısında uyuman meşhurdur zaten. Hiç.
Ama öyle yoruluyorum.
Bu şey de hani ben bu de okudum bu kasket olayını. Tabii buradaki şey şu, yani insan uzun yolda bazen uykusu geliyor. İşte bu hadde geldiğinde aslında şapka falan para etmez bir şey. Yani sen o kafana o öne düşmeye başlayan gözün ağırlaştığında sağa çekip uyumayı geçmen lazım.
Benim onu abim
çünkü
yapıyor.
Bunu zorlamayla hani o şapkanın ses yapmasına falan böyle o şekilde uyku açma değil yani.
Hayır, uyku açma en azından sağa çekmesi için bile uyarı verebilir.
Ama bunu insan kendisi aslında biliyor yani içinden.
Işte. Herkes senin gibi mükemmel olamıyor Mehmet. Rasyonel kararlar alamıyor. Yani adam demek o tırla gidiyor
tabii
yani.
Tabii çünkü hayatları öyle geçiyor ama işte
ekmek parası şey falan değil. Evet. Derken biz abimle mesela daha gençken tabii abim de ben de mesela Ayvalık'a ta işte bulunurduk yazlıkta. Sonra abim İstanbul'a dönecek. Ben de geliyorum. Uykusu geldi mi çekerdi Bursa'da. Yani nerede olursa olsun Bursa, Balıkesir neyse uykusu geldi. Hemen kenara çeker. Bir 30-40 dakika uyur. Ben de dergimi kitabımı okurdum. Ondan sonra tekrar yola devam ederdi. Çok yapmışlığı var yani öyle.
Evet. Şimdi benim bugünkü ilk haberim Amerika'da birkaç ay önce Twitter başkanın Twitter hesabı bir 11 dakikalığına iptal edildi.
Ay bunu bir Türk yapmış.
Evet, bugün radyoda dinledik. İşte o Türk ile yapılan röportaj, Alman vatandaşı, Türk asıllı diyelim. Zaten contractor olarak ne oluyordu bizde aslında?
Sözleşmeli
bir çalışanmış. Sözleşmeli. Yaptığı işte bu aslında. İnsanların şikayetlerini değerlendirip eğer Twitter'ın standartlarına uymayan bir davranış görürse o hesabı kapatmak, holda almak vesaire. Gider ayak tam son gününde şikayet gelmiş Donald Trump'ın bir mesajı dolayısıyla. Vesaire de Twitter kurallarına aykırı bir mesajmış.
Ne yapmış?
Ama bir başkan için onlar hesabı kapatmaya yetmiyormuş. Yani Twitter kuralları gereği. Ama sen ben mesela yapsak normalde kapatılıyor diyelim. Birisine mesela şey bile aslında ülke Kuzey Kore'ye nükleer bomba atarım demek bile Twitter kurallarına aykırı bir şey. Sen bir ülkeyi yok etmekle tehdit ediyorsun mesela. Ama başkan olduğu için uygulamıyorlar. Bu da onu değerlendirip çat diye kapat. Yani sisteme kapatılması üzerine emri vermiş. Tabii bir yerin daha onayı lazımmış ama o başlatınca tık tık tık birileri hızlı hızlı her halde dikkatle etmediler. Onaylanınca başkanın hesabı kapatılmış.
Peki içeriği neymiş o tweet'i?
Onu belirtmiyor röportajda. Onu paylaşırım. Niye canım bir sürü söylemiş. Zaten bir sürü mesajı varmış öyle yani Twitter kurallarına aykırı. Twitter zaten bu olaydan sonra bir daha kapatılamaz hale sanırım getirtmiş şeyi. Ama çok şikayet de alıyormuş yani şey olarak. Başkandan dolayı. İsmi de neydi?
Duysak.
Bahtiyar Duysak. Böyle bütün röportajı İngilizce bir röportaj okumak ve hatta videosunu izlemek isteyenlere sayfamız üzerinden bağlantıyı sağlarız.
Ne demiş? O kadar herhalde bu konuşuldu ki şu son cümle çok hoşuma gitti. Yani bir suç işlemedim, kötü bir şey yapmadım ama şu an Pablo Escobar gibi hissediyorum demiş.
Tabii biliyorsun aynen çok bilinen bir karakter. Çok seveni ve nefret edeni var. Bir taraf alkışlarken bir taraf şey yapıyor. Bir taraf Amerika'ya hani sıkıysa bir daha gel diyor mesela. Birçok bütün ailesi bile sosyal medya hesaplarını kapatmak durumunda kalmış. Yani düşün ne hallere gelmiş. Yani sırf sanırım çok fazla tehdit veya da aynı zamanda gazetecilerden de röportaj isteği almış. Tek kişiyle konuşmuş. Tito diye biriyle. Böyle. Evet, senin haberini alalım.
Şimdi biz bu sen girişte podcast'te konuşurken 3. Havalimanı'ndan bahsettin ne kadar büyük işte vesaire olduğundan. Ben de bu Kadıköy Akademi'nin kent bültenini takip ediyorum. Dinleyicilerimize de çok çok öneriyorum. Mutlaka hani abone olsunlar. Sonuçta e-maillerine düşüyor. İlgilendikleri haberleri okuyabilirler. Hiç okumayabilirler. Hepsini okuyabilirler. Çok güzel konular paylaşıyorlar. Ve Türkiye'den haberler, dünyadan haberler diye. Bütün bu kent, çevre, yerel yönetimler, günlük yaşamımıza dair konularla ilgili. Günlük yaşamımızı etkileyen. Şimdi şöyle bir baktım Türkiye'den haberler başlığına. Gene içmiş işte. Hani sen işte 3. Havalimanı dedin ya. Şimdi Kalamış Yat Limanı'nda yapılaşma inadı sürüyor. Yani ben bu kadar yeşil düşmanı bir yönetim bilemiyorum. Ve nedenini anlayamıyorum. Hani estetik desen yok, çevreye saygı yok, canlılara saygı yok. Hiç yok. Daha sonra...
Işte bu Büyükşehir Belediyesi mi Kadıköy Belediyesi'nden?
Büyükşehir Belediyesi. Kadıköy Belediyesi de engel olmaya çalışıyor. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci haber projeleri borçla yürüyor. Aldığı dış kredinin ve almayı planladığı 2018-2019'da ben sana şöyle söyleyeyim. 18 proje için 3 milyar 248 milyon 995 bin TL. 3 milyar ne demek? Yani 3 katrilyon evet, demek değil
parayı.
Mi?
Eski artık parayla. Eski parayı ben hiç konuşmak istemiyorum.
Yani. Tamam katrilyon, yani 3 trilyon. Milyar TL. Ve bu 18 projenin 16'sı metro inşaat. Devamlı bir yerlere metro çalışmaları. Sonra diğer haber Levent'te son yeşile de cami diye. Orada Merkez Bankası'nın milyonlarca dolar değeri biçilen İstanbul Levent'te 18.500 metrekarelik arazisi varmış. Yeşil arazi. Buraya cami yapılması karar verilmiş. CHP'liler vesaire gene itiraz etmişler ama mecliste yani Büyükşehir Meclisi'nde oy birliğiyle oy çokluğuyla kabul edilmiş. Sonra yine bir başka haber. Rize'de şehir hastanesi deniz üzerine dolgu yapılarak. Yani eğer ağaçları keseceğin bir toprak parçası yoksa ne yapıyor bunlar? Denizi gidip dolduruyorlar. Onun üzerine inşaat yapıyorlar. Ve Karadeniz bu dalgalıdır değil mi? Fırtınalar olur. O ne kadar böyle güvenli olacak? Bilemiyorum ve ne gerek var? Zaten biz Trabzon'a hani gittik araç kiralamaya. Böyle bir tepeye çıktığımızda ya ben böyle kahroldum ya o manzaraya bakarken. Manzara demezsin ki. Çöplük. Yani inşaat çöplüğü.
Ghetto gibi.
Favelalar gibi. Favela bile kendine daha özgü. Hepsi birbirinden farklı. Fakir ve bir şeyi sınıfı temsil ediyor. Bu sınıfsızlığı temsil ediyor yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü para var aslında. İnşaat yapmak için para var. Yani favelalarda para yok. Adamlar fakir. Daha çok şey söylemelidir. Kendimi tutuyorum. böyle yani okumaya başladığında mesela burada daha önce de Samsun'un Canik ilçesinin belediyesi, Canik Belediyesi ormana döktüğü beton dökmüş yani ormana. Tekrar onu sökmüş tepkiler üzerine. Beton nasıl sökülür? Niye ormanın üzerine beton döküyorsun? Böyle garip haberler ve böyle kahroluyorum. Kısaca durum bu.
Anladım.
Bak bir sürü bence dinleyicinin de şu an içi şişti yani.
İyi, ben bir buluş şey yapayım. Tam buluş İstanbul'luk söyle. Bir buluş gene. Daha önce bu şu anda sanırım Apple Store'larda da satılıyor. Böyle havanın kalitesini ölçen cihazlar var. Cep telefonundan bakıyorsun.
Uygulamalar da var.
İşte ama o eve yerleştiriyorsun. Senin evin veya da tam bulunduğun yerin dışarıdaki havanın kalitesini, karbon monoksit oranını falan söylüyorum. Biz
bunu galiba senle evet, daha önce konuştuk. Çünkü ben dedim ki nasıl olsa İstanbul'da yaşıyoruz. Ne yapacağız? Değerler çok kötü çıksa değiştirmeyi planlıyor muyuz şehri diye?
Öyle. Şimdi onun bir başka türü Serene diye bir cihaz çıkmış tabii yurt dışında. Kickstarter projesi. Bu da
Serene sensör.
Bu da suyun o anki kalitesini ölçüyor. Yani suyun içindeki şeyleri sana sürekli bildiriyor.
Çok güzel.
Bence de çok güzel. Bu daha hatta yaşansal. Hani musluktan akıttığın suda ani bir değişiklik olduğunda hemen görme imkanın var.
Ve işte bunu her yere götürebiliyorsun değil mi yanında?
Bunu musluğa bağlıyorsun.
Tamam işte musluğu. Mesela Litvanya'ya yerleştik. Oradaki musluğa tabii bağlayabilir miyim?
Bağlıyorsun şimdi de ne? De Litvanya'ya yerleşiyor. Şimdi buradan da görüyorsun işte suyun gün bazında kalitesinin değişikliğini falan her günü işaretliyor sana. Telefondan da bunu kontrol edebiliyorsun.
Evet, Serene. Ve Serene
diğer kullanan insanların datalarını görüyorsun ve bölgesel veya da ülke çapında bu datayı tabii görme imkanı sağlıyor. Cep telefonlarına bu data geldiği için aslında datayı, bu veriyi de paylaşma imkanı sunuyor. Musluk bazında da aslında bütün herkes birbirinin diğer mahallelerin, diğer şehirlerin su kalitesini görme imkanına kavuşuyor. Alet biraz pahalı ama $150 fiyat.
O alınabilir bir şey.
$150. O eğer evden mesela şunu söylüyor oradaki yazıda $2,500 verdiği şu. New York'ta senin bir dairen var. Mesela çevrendeki tüm evlerdeki su kalitesi çok iyi ama sende kötüyse senin neden boru sisteminde bir sorun vardır. Ki New York'taki boru sistemleri çok eskiymiş. Bakır ve demir borular. Sen ne yapıyor? Onu değiştirmen için de yaklaşık ortalama $2,500 bir evin boru sistemini değiştirilmesi.
Evet. Ha o $2,500 anladım. Tamam. Sistem için. Tamam. Evet.
Alalım senin haberi. Ya bak, ben çok de... seri tak tak tak ilerliyorum.
Evet. Böyle. Şimdi şöyle bu haberi okuyunca aklıma sen geldin. Fransız bir fotoğrafçı var. Christophe Rie. Crossroads başlıklı bir çalışma yapıyormuş. Adam neye düşünmüş biliyor musun? Ünlü kişilerin mesela sevdiğin yazar olabilir, oyuncu olabilir, politikacı olabilir. Nerede hayatlarını kaybetti, hangi yollarda bunları fotoğraflayıp sergiliyormuş ve böyle hani nereden yola çıkmış? İşte burada bir zamanlar neler yaşandı, o insanlar şimdi yaşasalar neler olurdu diye böyle bir sanatsal çalışmanın içine girmiş. Ama listede mesela Albert Camus de var. Ondan sonra Grace Kelly de var. Lady Diana de var. James Dean de var. Hı. Çok geniş bir yelpaze.
Yani kısaca aslında trafik kazasında ölen ünlülerin öldükleri yeri gösteriyor.
Evet.
Evet.
Olay bu.
Ya bunu proje.
Projede.
Böyle fotoğraf böyledir hani. Yani sanatsal yapacağım. Bir fikir bulacaksın. Tamam. Çoklanabilirini bulacaksın.
Böyle çekmiş yani. Bildiğin yollar.
Anladım.
Bana şey garip geliyor yani bunların buna prim yapıyor demek ki. Bak böyle haber oluyor bunu sergileyecek yani mekanlar bunu kabul ediyor. Bilmem ve ölmüş ünlü insanın üzerinden sen de ünlü oluyorsun gibi.
Anladım.
Bana garip geldi.
Şimdiki benim konum bence senin çok ilgini çekecek. Şimdi diyor ki bu okuduğum makalede PowerPoint ve Keynote Apple'ın PowerPoint'i diye söyleyeyim. Bunların yapıldığı zamanlarda daha internet yoktu diyor. Bunlar sunum uygulamaları, sunum programları. Ve artık çağın gerisinde kaldı bu programlar diye söylüyor. Yeni bir
Uygulama mı?
Uygulama, hatta web sitesi üzerinden yapıyorsun. Evet. İsmi 53 neydi?
53.
53 diye bir firmanın yarattığı bir uygulama. İsmi Paper.
Paper and Paste.
Paste. Bu siteye gidip site üzerinden bir sunum tasarımına girebiliyorsunuz.
Bunu başta öğrencime söyleyebilir miyim? Bedava bir şey mi?
Anladığım kadarıyla bakayım, see pricing details demiş. Kesin bir sonuçta para alacak. Sign bakayım up nasıl.
Aylık 30 dolar mı? Evet. 5 kişi ama veriyor.
Evet. 14 gün deneyin, sonrası paralı diyor.
Aa, yok.
Çok zor değil mi?
Yok, ben bunu tavsiye etmem. Prezi bak tavsiye etmiştim. Çoğu öğrencim artık hep kullanıyor. Prezi ile sunumlarını hazırlıyorlar. Gayet de başarılı.
Acaba bunun hiç böyle bedava kullanım sürümü yok mu?
Mesela Prezi'de student ya da edutr, yani mailini giriyorsun. O zaman bedava oluyor. Onun özelliği var.
Bilemiyorum. Bir denersiniz belki. Yani bu yeni bir sunum tekniğiyle imkanı tanıyormuş ama ben de henüz giriş, artık sunum falan da yapmadığım için, daha doğrusu sunum yapıyorum ama PowerPoint sunumu değil.
Görsel değil. Foto evet. Kullanıyorsun.
Gerçi şimdi bir iki hafta sonra ışık, yapay ışık üzerine bir eğitim vereceğiz ama onda Keynote kullanıyorum. O da 40 yılda bir para vermiyor. Evet. Zaten ben biliyorsun Microsoft Office artık bıraktım. Ha. Google Docs'çuyum ya.
Evet evet.
Sen alışamadın Google Docs'a.
Ya o Pardus gibi bir şey yani. Pardus vardı ya TÜBİTAK'ın.
Evet, evet.
Pardus'u neyse benim için Google Docs o. Bir de bence sen bende travma yarattın. O kadar çok ısrar ettin ki kullanayım diye. Bence o bende travma yarattı ve hiçbir zaman o programları öğrenemeyecekmişim gibime geliyor. Halbuki muhtemelen kolaydır. Ama bana nasıl karışık anlattıysan beni o kadar çok ısrar etti ki artık ben ağlıyordum yani evde. Hani bunu kullanacaksın, bunu kullanacaksın diye diye. Mehmet gülüyorsun şimdi de ne kadar kavga ettiğimizi hatırlıyorsun değil mi?
Birisi bedava, sen inatla para vereceğim dedin hala da. Şimdi ya de inatla... para veriyorsun şimdi de.
Tamam verdim, bir sene bitti yani. Hala veriyorum falan diye verdim parasını, bitti gitti, kullanıyorum. Önümüzdeki sene gene vereceğim yani. 275 lira mı 245 lira mı neydi? Unuttum. Evet.
Yani, verim diyorsun. Helal hoş olsun diyorsun.
Helal hoş olsun. Verim sen, yeter ki bak hala içine nasıl oturduysa hala diyorsun ki bedavası var. Yani yapamıyorum. Rahat, ben 40 saat vaktim yok ya benim onları nasıl kullanacağımı çözmek için. Yani sen 5 dakikada çözüyorsun, ben belki 45 dakikada çözüyorum.
Tamam, uzun bir konu. O, aslında de. O anlaşamayız bu konuda.
Ya anlaşmamız gerekmiyor zaten. Sadece sen beni rahat bırakman gerekiyor. İstediğin programı kullanayım. Sen önerini sundun. Eksik olma. Tamam mı? Mersi boku.
Evet.
Şimdi benim sıradaki haberim seni çok ilgilendirecek bir haber. Belki bu sorunun cevabını biliyorsundur muhtemelen.
Tamam mı? Sor bakalım.
Şimdi neden pilotlar hani bütün herkesi konuştukları zaman Roger, Roger, hani Roger copy, Roger bilmem ne diyorlar ya. Öyle sesleniyorlar. Sen bunu biliyor muydun? Bak şimdi bilmiyor ki.
Ben şimdi Roger'ın sebebini bilmiyorum ama bir kelimeyle sonlandırma sebeplerini biliyorum. O konuşmayı bitirdiklerini karşı taraf...
O kelimenin karşılığı ne peki?
Telgrafta...
Bak ben bilmiyorum demem. Ayıp değil. Hayır, hayır. Bilmiyorum.
Telgrafta stop neyse bu telsiz konuşmanda Roger o stop'un karşılığı. Ben anladım Roger.
Tamam,
bittim. İngilizce, senin karşılığını bekliyorum.
İngilizce demek. Karşılığı aslında received'miş. Received. Bitti. Yani aldım bütün şeyleri. Yalnız şimdi ilk uçuş tarihine bir baktığımızda o erken zamanlarında uçaklar arasında bir iletişim anlamında standartlar yokmuş. Tamam mı? Ve sonuçta çok hızlı cevap geliştirmek zorundalar. Ve ne yapmışlar? İşte received mesajı olduğunda kısaca R'ye basıyorlarmış. Bu arada tabii Morse kod, Morse alfabesi kullanıyorlarmış pilotlar öncesinde. Ta 1930'da voice radio communication dediğimiz
sesli
telsiz iletişimine geçiyorlar. Ve tabii R sadece hani kullandıklarında zaten received oluyormuş. Ama işte gel zaman git zaman şimdi şöyle olmuş. 1957'de İngiliz fonetik alfabesinde R, Romeo aslında karşılığı ama
evet, orada
Amerikalı pilotlarda Roger diye kalmış. Yani received Roger'a dönüşmüş.
Amerika'da uçaklar, pilotların falan kodlaması, biz hep aramızda Türk insanı nasıl hep şehirle kodlar. Hani Kayseri, Urfa falan diye.
Ona Romeo'nun R'si diyorlar.
İşte Alfa, Beta.
Evet.
Onlar da öyle gidiyor. Hiç şehirle falan değil. Uluslararası bir kodlama aslında. Hmm. Sırf Amerika değil. Standart şey yapmışlar. Öyle gidiyor bu arada. Sen de bir defa da hatırlıyor musun? Sana Mayday'i söylemiştim.
Ha, Mayday nedir? Nedir diye. Mayday,
Mayday. Mayday imdat demek de nereden geliyor diye. Fransızcadan geldiğini söylemiştim. Nereden gelmişti Fransızcadan?
Fransızcadan da French. Ha, Mayday. Yani bana yardım eder misiniz? Mayday. Venem Mede, bana yardım etmeye gelin. Come and help me.
Ha. Ha. Oradan.
1920'lerde de Mayday olmuş. Mede. Evet,
Fransızcaların bu şeyini Amerikalılar Mayday olarak şey yapıp alakasız bir şey aslında.
Evet. Yani kısaca aslında received'in R'si, Roger kelimesi hiçbir anlam ifade etmiyor diyoruz. Tabii ben çok hızlı geçiyorum yani bu haberleri.
Evet. Bence ilginç ama genel kültür açısından değişik, iyi bir şey. Evet. Benim böyle çok konuşuyoruz hani Tesla, Mesla şimdi artık geçenlerde de.
Bu podcast'te de konuşmayalım.
Bu podcast'te var, inanmazsın. İşte kamyon mamyon derken Tesla seneyi 700 milyon dolar zararla kapatmış.
Aa.
Evet. Fakat şu andaki hisse değeri, toplam hisse değeri de 60 milyar. Yani 700 milyon dolar zarar eden bir şirket nasıl oluyor? 60 milyar dolar değer biçiliyor diye bir makale. Şimdi diyor ki, bu da klasik. Aslında Tesla'ya biçilen değer bugün için değil, gelecek için biçiliyor. Amerika'da 88 milyon araç imal ediliyormuş. 88.
Tesla 2016'da.
Bunun, 2016'da Tesla bunun 88 milyon aracın sadece 76 binini yapmış. Yani pazar payının ne kadar ufak küçücük olduğunu, küçücük. Ve buna rağmen aralarındaki en değerli firmaymış. Düşün yani orada Ford'u var falan. Ford'dan milyonlarca araç üreten Ford'dan daha değerli gözüküyor. Yani
nicelik olarak baktığında da değil mi?
Evet, buradaki söylediği şey şu. Bugüne değil geleceğe. Şimdi Ford motor üretmekte falan her şeyi artık mükemmellik seviyesine getirmiş. Ama diyor bir gün elektrik araç üretmeye kalkarsa bütün her şey, aslında bütün sistem yıkılıyor. Normal bir motor üretecek yapı Ford'da yok.
Hı hı.
Çünkü o benzin için bütün aldığı ham maddeler,
gelecekte sistem, Ford
çalışan sayısı falan hepsi ona aslında bir yük diyor. Buna rağmen diyor Tesla ne yapıyor? Pil yatırımı var. Yani Ford'da olmayan bir yatırım diyor. Yani kısaca diyor ki şu anda avantaj olarak normal benzinli araç için avantaj olarak, mükemmellik olarak, verimlilik olarak olan her şey aslında elektrikli araca geçtiğinde o firmalara bir yük oluşturacak, ek maliyet oluşturacak ve bilgi birikimi bu konuda Tesla'da. Ötekilerin hiç karşılaşmadığı şeyler Tesla'da diye belirtmiş. Sonra 5 maddede, işte birinci madde buydu. İkincisi 1000 kat daha büyükmüş. Ve aynen dediğim gibi işte pil yatırımı falan var diye belirtiyor. Üçüncüsü Tesla'da araç sürme, yani sürücüsüz araç konusundaki bilgi birikimi çok fazla diyor. Diğer araçların en fazlını bizim Honda'da vardı. Cruise control açtığında belli bir hızda gidiyor. Bu çok primitif bir seviye. Şimdi şeyde ise, Tesla'da ise sen sürücü koltuğuna oturman gerekiyor ama sen yolu girdikten sonra araç kendi o yolda gidebiliyor. Hani bu seviyeye erişmiş diyor. Ve böyle bir makale. Senin iyice uykun geldi. Sen yok, konunu dinliyorum. Anlat bakayım.
Yok ben de şöyle bir konu var. Şimdi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar var biliyorsun. Bunlar 200'ün üzerinde uzay yürüyüşü gerçekleştiriyorlar ve bizim gezegenin tabii ki uzaydan bakıldığında olağanüstü fotoğrafları var, görüntüleri var. Onları kaydediyorlar. Görüntülerini kaydediyorlar. NASA astronotu da Randy Bresnik geçen ay yaptığı uzay yürüyüşü sırasında GoPro'suyla GoPro takmış. Hı. Ve GoPro'suyla uzay yürüyüşü sırasında bizim dünyayı kaydetmiş. Hı. Ama o kadar güzel anlatmış ki, bak burada videosu da var, bu video sana gelsin. Hı. Senin için. Kendisini güvene aldıktan sonra mavi gezegene bakıyor, gezegenimize. Bulutları, okyanusları işte süzdü, bu şekilde anlatıyor burada. Aydınlık ve karanlığın ince çizgisine göz gezdir. Yani o kadar güzel tasvir edilmiş ki böyle hayal ediyorsun hani. Ve işte gezegenimiz çok güzel falan diye de bitirmiş. Peki hani bu uzay yürüyüşleri nedir, neden yapılır? Arada ekipman testleri ya da bilimsel bir araştırma için hava alıyorlar. Yani tırnak içinde astronotlar da ne yapmışlar? Burada da robot kolu yenilemiş. Onun yüzden çıkmış.
Anladım.
Evet.
Bu arada bizde yok GoPro ama özellikle yeni bir modeli çıktı. Benim okuduğum makalelerde çok görüntü kalitesinin çok kötü olduğu üzerine. Evet, yani fotoğraf sitelerinde GoPro'nun görüntü kalitesini çok yerden yere vuruyorlar. Onu da belirtmiş olayım, almayı düşünen varsa.
Benim yeğen kullanıyor canavar gibi işte, ve bir hakkını verdi yani. O GoPro'nun hani her yere taşıdığı üşenmeden, denizin altında, ondan sonra motosiklet mi denemişti, hızlı bir scooter mı denemişti. İki tekerlekli bir şey. Yani her şeyde kullanıyor.
İşte yani görüntü kalitesi senin için bir numaralı şey değilse yani.
Hani, çekiyor, anı biriktiriyor.
Evet. Herkes için hani gözle görülebilir bir şey değil. Hani neyle uğraştığına bağlı ama ben bunu...
Bizim gibi halk insanları, sade vatandaş için anladık. Bu son haberin mi?
Hayır değil. İki tane haberim var. Ülkeler bazında internetin maliyeti. En ucuz internet olan hızı nasıl, kalitesi nasıl biliyorsunuz? İnternet ülkeden ülkeye sansürlenebiliyor. En ucuz olan ülke neresi?
Rusya.
Hayır.
Ha, İran, pardon.
Evet.
Kopya çekeyim dedim. Onu da yanlış çektim.
Aylık internet İran'da $5.37'e denk geliyormuş. Türkiye 26. sırada. Bu arada çok kötü değiliz ucuzluk bakımından bakıldığında. Rusya'da $10. Mesela 3. sırada Rusya.
Türkiye'nin nerede görüyorsun 26.
Orada yok. O ayrıca veriyor şey olarak 26. sırada. Amerika da çok ucuz değilmiş. Yani hızlı internet söylemiştim sana, hatırlarsan. Birçok ülkeden aslında bazı yerleri kötü. Yani
vallahi en kötü Brunei. Gitmemek lazım.
Daha oradan kötüsü var.
Upwork'ten hiç iş yapamazsın. Bu $267 aylık.
Daha kötüleri var. Burkina Faso.
Zaten tamam, Afrika'ya pek
çok
düşünmüyorum.
Çok fakir bir şey. En diplerde Namibya 194.
Papua Yeni Gine.
195 Papua Yeni Gine ve en dipte de Burkina Faso. Burkina Faso zaten kronik yoksul kabul edilen bir ülkeymiş. Ve nüfusun %97'sinin internet erişimi yokmuş. Yani zaten düşünsene aylık gibi. $961 interneti kaç kişi ödeyebilir? Bir de kronik şey diyorsun. Yoksul ülke yani.
Evet ya, ve yoksulluğun gelir dağılımındaki adaletsizliğe bakar mısın? İnternet kullanım oranından ve ücretinden yola çıkarak.
Evet,
%97 bir kenara. Bence o %3 de kendi içinde %1'lik dilim aşırı zengin olarak gene ayrılıyordur.
Ve o ülke adam olmaz. Düşünsene olmaz. %97 internete yoksun. Bilgi olmayan bir ülkenin gelişmesine hiçbir imkan yok yani. Üzücü. Neler var?
Benim bir haberim daha var ama söyle. Sen hadi son haberini sun. Bence bu haftalık bu kadar biter.
Ben senlik bir haber vereyim.
Ben bunu Seth Godin'in gördüm. Ama okumadım. Yani merak ettim hakikaten neden olduğunu. Çünkü derslerde laptop kullanmayın demiş, değil mi?
Ha, şöyle diyor. Amerika'daki amfilerde bütün öğrenciler hep artık laptopla geliyorlarmış. Notlarını da laptopla alıyorlar. İşte hocaların önünde tıkır tıkır tıkır tıkır laptoplar hep şöyle
Işıklı, koydukları. Apple'da böyle elması yanıyor.
Bayağı bir büyük yüzde de Apple olduğunu görebiliyorsun alınan bilgisayarların. Tabii bu akademisyenleri rahatsız ettiği gibi dersi veren kişiyi. Aynı zamanda öğrencilerin de bu şekilde çok verimli öğrenmediği kanısı varmış. Çünkü yani sen o not kağıt kalemle değil de bilgisayara tıkırdayarak o şekilde hani klavyeden not almanın farklı şeyler olduğu şeklinde.
Aynı şöyle benim arada oluyor. Hı. Mesela ben böyle tablolaştırarak diyeyim bir şey anlattım ya. Hı. Öğrencilerin bazıları hop fotoğraf çekiyor. Yani diyorum ki o fotoğraf çekmek aslında hiçbir işinize yaramayacak. Ben hocam diyor ki sonra biz bunu temize geçiyoruz. Hı. Böyle hani sizi anlatırken dinliyoruz. O daha hı. iyi. Fotoğrafını çekiyoruz sonra temize geçiyorlar. Halbuki hani eş zamanlı yapsalar ve anlamadıkları ya da ne bileyim hızlı gittim bir yer olabilir. Yani onu öyle sorsalar soru cevap daha iyi olabilir. Ben çok katılıyorum ve bilgisayara yazdığında gerçekten aklımda öyle kalmıyor.
Ve işte bazı öğretim görevlileri hocalar diyeyim bunu yasaklıyorlarmış. Ama Seth Godin diyor ki aslında fikrimiz yanlış diyor. Aslında yasaklama olması fi. Hayır olması gereken hala niye amfilerde dersi bu şekilde anlatıyoruz?
Evet.
Aslında olması gereken şu diyor onun inancı.
Bak şimdi online eğitimde mi benim işimden edebilirsin.
Bu eğitimleri videoya alacaksın diyor.
Evet.
Dünyanın herhangi bir yerinden o kişi o dersi o videoyu izleyecek. Peki bu durumda sınıflar kalkacak mı diyor. Hayır diyor. Sınıflar o konuda münazara etmek, karşılıklı sohbet etmek, hocaya soru sormak. Ve işte
tabii bu çok ütopik bir şey ama biliyorsun şey
tartışmak için
çok kesinlikle katılıyorum. Öyle olması gerektiğini de düşünüyorum. Hı. Ama mutlaka yani 30-40 kişilik diyelim 70 kişilik bir sınıfım var. Bir kere yani gelen gelmeyen öğrenci oluyor. O sen onu şey yaptın diyelim o lecture'ı, o dersi okutacaksın. Yani bunu sen söyleyeceksin ama okumadan gelecek çok kişi var.
Ama işte ben Sabancı'da da bu sistem kısmen vardı. Birçok hoca şu şeyleri okuyup öyle gelin derdi.
Hı hı.
Sen o derse onu okumadan gelirsen çakılırdın. Çünkü direkt oradan karşılıklı sohbet başlardı. Senin bilmediğin ve okumadığın çok bariz olarak anlaşılırdı. Sabancı'daki benim master sırasında. Hani bunu yani gelmemen daha mantıklı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Eğer
Fransa'da yerden yere vururlar mesela. Yani sınıfında kaç defa olmuştu. Hani aşağılamanın haricinde bayağı bir üzerine gidiyorlar. Yani niye yapmadın? Hani okumadan geldin vesaire gibi.
İşte bu şeyde.
Ama biz yapamıyoruz bunu ya. Hani söylüyorsun da.
Ve çok kolay bir şey. Artık o devirdeyiz ki hani bilgisayarından izleme, cep telefonundan izleme. Yani yolda, trende veya metroda veya da işte otobüste dahi oturup izleme imkanım var artık bu. Online bütün kesinlikle. Hepsi bir
spor yaparken bile.
Evet. Online bir veri tabanından YouTube gibi hani başlatıp izleme imkanım var ve senin defalarca aynı dersi aynı şekilde anlatmana gerek. Belki de mükemmel bir anlatımda hani tek bir videoda artık belki birkaç sene ya da ufak değişikliklerle aynı videoyla devam etme imkanım var. Onun yerine senin de karşılıklı münazaraya hazırlanman gerekecek. Hmm. Nasıl?
Çok güzel, çok güzel. Biliyorum ben ya. Bununla ilgili çok okudum da. Hı. Uzaktan eğitim, online eğitim, işte Harvard'ın dersleri erişilebilir oldu gibi gibi.
Anladım.
Tamam.
Tamam.
Benim bir haberim var ama sunamayacağım artık.
Uykun.
Çok uykum geldi.
Bak bir sonraki hafta için senlik de bir haber bu.
Should public transit be free? Yes. Absolutely. Peki şey, finansmanı kim sağlayacak? Eğer bedavaysa çok düşük ücretli olsun. 1 euro.
Şimdi onu haftaya tartışırız.
Tamam.
Şimdi o zaman bitirelim. Her zaman olduğu üzere ben ne soracağım? Sen de ay gene mi diyeceksin?
Bak ben öyle demeyeceğim. Bence bu soruyu soralım, yorum alalım.
Ne?
Bu haberin sorusunu sorup haftaya. Bak mesela bu lecture'lar gibi olsun. Bu şimdi evet.
Evet peki cevap vermek isteyen olursa onu söyleyelim. Nedir? Toplu ulaşım bedava olmalı mı?
Evet.
Olursa da bunun maliyeti nasıl karşılanır? Evet.
Önerilerinizi, cevaplarınızı, yorumlarınızı
alalım. E-mail'la yazmak isterseniz havadansudan@35mm.com adresimiz var.
Onun özellikle dışında, Facebook platformumuzda.
Facebook'taki grubumuza yazabilirsiniz. Onun dışında 35mm.com adresi altında Havadan Sudan'ın ilgili bölümü altında da yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Genel olarak böyle. Twitter'ımız var. Başka
Twitter'da kaldırım hali hashtagli kullanıcıyı ben çok öneriyorum. herkesin takip etmesini, kullanmasını, sonra kaldırıma park etmiş araçlar, kesilen ağaçlar gördüğünüzde bunların fotoğrafını çekip gönderin. Hiçbir zaman tepkisiz kalmıyorlar. Gerektiği yerleri de tagleyerek böyle afişe ediyorlar.
Diyorsun. Ben diyorum. De başka bir, madem sen önerdin, ben de bir öneride bulunayım. Havadan Sudan diye bir Twitter
Şeyi var. Bizim. Evet,
bizim değil.
Değil.
Hava durumu üzerine ama çok eğlenceli hava durumu şeyleri, tahminleri yapıyorlar. Evet. Bugün minnoş yağmurlar olacak falan gibi şeyler.
Bizimki ciddiyetimiz havadan sudan ayrı. Evet,
o ayrı. O evet. Bunlar da hava biz durumu.
Biz minnoş haberler sunmuyoruz.
Haftaya biraz dizi, film ve podcast yorumları yapalım. Başka podcast ne öneriyoruz?
Valla biz işte Punisher'ı izledik bu dizi olarak. Bu
gittiğim İGA'daki kişi, Murat Bey de çok podcast dinliyor. Bakalım o da ben birkaç tane önereceğim diyordu.
Tamam, bekliyoruz Murat Bey'den de önerilerini.
Evet.
Dizi önerimiz Punisher olsun mu?
Olsun. Netflix dizisi Punisher. Biraz kan revan içinde ama heyecanla takip ettiriyor.
Yani şöyle izlerken kan tuttu yani, öyle bir şey.
Hande'yi kan tuttu.
O kadar şiddet sahnesi var ki, işkence ve şiddet.
Evet, hadi bitirelim.
Sonra diyorlar dünyada neden şiddet arttı? You Have Got Mail gibi Meg Ryan, Tom Hanks'in oynadığı filmleri çeksinler Mehmet. Pretty Woman çeksinler.
İş yapmıyor onlar, iş yapmıyor.
İşte ondan sonra şiddet artıyor.
Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle. Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın.
Müzik Arda Görgün.